Ayrım 11, sayfa 107. Yeni bir eğitim seferberliği için. Atatürk'ün üzüntüsü. Halka uygar bir toplum olarak yaşamanın ilk bilgilerini öğretme ve bir ülkede halk yönetimini gerçekleştirme koşullarının en önemlisi, geniş anlamlı bir ilk öğrenimi belli yaşlardaki bütün çocuklar için parasız ve zorunlu kılmaktır. 1944. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Köy Eğitim ve Öğreniminin Amaçları, Köy Enstitüleri 2, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, sayfa 1. Cumhuriyetin üstünden 10 yılı aşkın zaman geçmesine karşın, ekonomi ve eğitimde istediği düzenin sağlanamaması Atatürk'ü derinden üzüyordu. Eli makine tutan, aklı hür, vicdanı hür kuşaklar yetişmiyordu. Böyle olmasından tedirgindi. Duygu ve düşüncelerinden fışkıran bu sancı bedensel yıpranmadan çok başkaydı. Belki onu bile etkiliyordu. Halkının uzak Yemen ellerinde, Trablus ve Balkan savaşlarında nedenini bilmeden nasıl savaşın verdiğini yakından görmüştü. Onlar bu savaşlarda cepheden cepheye koşarken yollarda hastalanmışlar, ölmüşler, düşmana yem olmuşlar, sakat kalmışlardı. Kurtuluş Savaşı'nı bu güce dayanarak, onların içtenliğine, yiğitliğine inanarak başlatmış, onların geride kalan çocuklarıyla kazanmıştı. Ülke bağımsızlığa kavuştuğunda köylerin iyileşeceğini, daha mutlu bir toplum yaratılacağını anlatmış, anlattırmış, halkı buna inandırmıştı. Onlar bu inançla silaha sarılarak yurdu düşmandan kurtarmada erken olmuşlardı. Ama köylü çoğunluğu o geri ve zor koşullardan hala kurtarılamamıştı. Dipnot: Jan Glasnek, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, sayfa 274. Oysa o bu savaşlarda ulusunda sezdiği dayanma gücü ve gelişme yeteneğini bir ulusal giz gibi vicdanında taşıyarak gelecekte tüm topluma uygulamayı düşlemişti. Dipnot S. Kili, Türk Devrim Tarihi, sayfa 3. Bunu daha Kurtuluş Savaşı sırasında büyük bir kararlılıkla dile getiriyordu. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten çok mutluluk ve refaha layık olan onlardır. Büyük Millet Meclisi hükümetinin ekonomi politikası bu asli amacı sağlamaya yöneliktir. Efendiler, diyebiliriz ki bu felaket ve sefaletin tek nedeni bu gerçeği anlamamış olmamızdır. 700 yıldan beri dünyanın dört bir köşesine göndererek kanlarını akıttığımız, kemiklerini yabancı topraklarda bıraktığımız, emeklerini ellerinden alıp çarçur ettiğimiz, buna karşılık onlara daima küçümseyerek ve ezici davrandığımız, bunca vericiliklerine karşın nankörlük, küstahlık ve kabalıkla uşak düzeyine indirdiğimiz, bu gerçek sahibin huzurunda bugün utanç ve saygıyla hakiki durumumuzu alalım demişti. Dipnot: Jan Glasnek, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, sayfa 274. Ama yıllar sonra bile halkın yaşamında önemli bir değişme yaratılamadı. Yalnız eğitim değil, ekonomik ve sosyal alandaki diz boyu sorunlar onun canını sıkıyordu. Bir şeylerin iyi gitmediğinin ayrımındaydı. Devrimler kentlerde ve bazı bölgelerde bir canlılık yaratmıştı. Ama belli kesimlerde kendini gösteren gelişmeyi köylere ve bölgelere götürecek bir örgütlenme kurulamıyordu. Oralara giden olanaklar bile varlıklıların işine yarıyordu. Bunu sağlayacak etkilerden birinin eğitim olması gerekirdi. Devrimlerin yurt çapında yayılması ve ekonomik iyileşme halkın tümünün eğitimden geçmesiyle yakından ilgiliydi. Ülkenin buna büyük gereksinimi vardı. Yeni cumhuriyetin başarısı tabandaki milyonların ekonomik ve sosyal yönden böylesine canlanmasına bağlıydı. Devlet kısıtlı bütçesinden eğitime büyük pay ayırıyordu. Yasalarda, anayasada, parti programında güzel maddeler vardı. Kendi ülkelerinde yaptıklarıyla dünya çapında ünlenen eğitimciler ülkemize çağrılmıştı. Onların birbirine benzeyen önerileri koşullarımıza, kültürümüze uymayan, ederi yüksek projelerdi. Gelişmiş ülkelerde üretilen eğitim projelerini bizde uygulamak olası değildi. Eğitimin ekonomik giderini karşılamak aşılmaz dağlar kadar zor bir sorundu. Dipnot: Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 394. 1924'te yasal olarak sağlanan öğretim birliği toplumda var olan medrese kafasını, Osmanlı anlayışını kıramamıştı. Medrese eğitiminin yerini ondan çok farklı olmayan bilgi ezberleme okulu almıştı. Oysa yığınların eğitim gereksinimi kendilerini ve çevrelerini değiştirmede kullanılacak, meslek kazandıracak, modern üretimi ekonomiyi kurup güçlendirmede, ülkeyi bayındırlaştırmada etkili olacak biçimde düzenlenmeliydi. Din öğretiminden boşalan program bu yönde doldurulmamıştı. Böylesine eksikli bir eğitim halkın ilgisini çekmiyor, isteklendirmiyordu. İlk öğretimin %100'e ulaşmasının parasal gideri hesaplanmıyor, böyle çaplı bir sorun için ulusal gücün seferber edilmesi gerektiği konusunda kesin davranılmıyordu. Konu özel idarelere bırakılarak içişlerinin elinde bir iç politika aracı olarak kullanılıyordu. O günlerin temel sorunu eğitim görmeyen büyük çoğunluğu ve köylerdeki 1 milyon çocuğu okur yazar etmek ve meslek kazandırmaktı. Ama işler küçümseniyor, çetinliği göz önünde tutulmuyor, oluruna terk ediliyordu. Örneğin okul yapımı ve öğretmen yetiştirme için köklü kararlar alınmıyordu. Köyde eğitimi ve ilk öğretimi gerçekleştirmenin, köylerin özelliklerine ve gereksinimlerine göre nasıl yapılabileceği üzerinde durulmuyor, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kentlerde açılan öğretmen okullarıyla bu işlerin hakkından gelineceği sanılıyordu. Köy davası öylesine basit görülüyordu ki romantik şiirler yazılıyordu. Mehmetçiğin çocuğuna adanmış bir şiir şunları söylüyordu. Başaklardan kundağın, bağ bahçe solun sağın, yıldızlar oyuncağın, ağlama güzel çocuk. Köylünün durumu rahatlığı üstüne yazılmış başka bir şiir şöyleydi. Ey tarlalar içinde uykuya dalan köylü, sonra çalışmak için şimdi bir parça uyu, vücudun baştan başa ekinlere gömülü, söyle nerede bulursun böyle güzel uykuyu? Köye gidecek öğretmenleri bir nutuk ya da marşla uğurlamakla işin biteceğini sanan devrin başka bir şairi onlar için de şöyle yazıyordu. Kalbimizde yanıyor azim ve iman çırası. Biz cehlin düşmanıyız, nura ilme koşarız. Yaparız köyümüzü medeniyet ocağı. Köy hocası ileri, durma, yürü ileri. Bizden ışık bekliyor Anadolu köyleri. Oysa köyler en ilkel iş alışkanlıklarını kullanarak ülkenin en büyük üretim gücü olmayı sürdürüyordu. Onlara köylere gitmek çekici gelmiyor, öğretmen okullarına başvuran nitelikli öğrenci sayısı azalıyordu. Dipnot: Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 396. Tonguç burada daha sonra köy enstitülerine gelindiğinde, enstitülü öğretmenler göreve başlayınca, bu bilinçsiz şiirleri yazanların gündelik yayınlarında enstitüleri ve yeni öğretmenleri kötüleyen yazılar yazmaya başladıklarını, bu edilgen anlayışı sorumlulara anlatmak isteyince kimseye dinletemediklerini üzülerek vurgular. Mustafa Kemal kendine yardım etmeyene kimsenin yardımcı olamayacağını iyi biliyordu. Eğitimde yabancı uzmanlarla ve Batı örneğiyle boşa zaman yitirildiğinin ayrımına varmıştı. Kurtuluşta ülkenin bağımsızlığına nasıl karar vermişse şimdi de eğitimde bağımsızlık kararı alıyordu. Ulusal egemenliğe dayanan kısıntısız koşulsuz yeni bir Türkiye Cumhuriyeti nasıl yaratılmışsa, kim yaratmışsa bu topraklar üstünde düzenin eğitimi de kendi insanlarınca yaratılmalıydı. Gelip geçici önlemlerden, yabancı uzmanlardan kesinlikle vazgeçiyordu. Dipnot: F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 41. Bu vazgeçme Kurtuluş Savaşı mantığıyla verilmiş bir karardı. Yerli ve yeni bir eğitim işaretini kesin olarak vermişti. Türk aydınlarına ve yerli eğitimcilerimize dönülecek, onlara güvenilecekti. Bu amaçla çevresindeki sorumluları yeni bir eğitim seferberliği için sıkıştırıyor, bakan üstüne bakan değiştirtiyor, onları kırıyor, hırçınlaşıyordu. Türkiye'de böyle bir eğitim düzenini yaratacak kişiler olmalıydı. Bu işte Osmanlı anlayışından kurtulamamış, alışılmış gelenekçi eğitimciler yer almamalıydı. Kuvvayi Milliye ruhuyla yepyeni bir eğitim seferberliği başlatılacaktı. Tek parti dönemi olmasına karşın Mustafa Kemal anayasada yer alan eğitimle ilgili amaç ve ilkelerin politikayı eline geçirenlerce kötüye kullanılmaması için daha yasa çıkarken gerekli yönetimsel önlemleri aldırmıştı. Dipnot: F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 41. Böyle bir anlayışın Milli Eğitim Bakanı olarak Saffet Arıkan bulunup hemen göreve başlatıldı. 11 Haziran 1935 bakanlığın o sıradaki adı Kültür Bakanlığı'ydı. Arıkan eğitimci olmayan ama Anadolu Kurtuluş Savaşı'nın en güvenilir ve ilerici düşüncelere açık bir askeriydi. Belirli bir görevi gerçekleştirmek için son çözüm olarak olağanüstü yetkilerle iş başına getirilmiş bir bakandı. CHP eski genel sekreteriydi. Partiden çıkar beklemeyen, particiliği ülke çıkarı için yapan, işlere Kurtuluş Savaşı ruhuyla sarılmayı sürdüren sağduyulu bir devlet adamıydı. Gerek parti içindeki gerekse bakanlık katlarına yerleşmiş çıkarcı politikacı ve bürokratların güdümüne girmeyecek çapta bir kişiliği vardı. Atatürk'ün kalkınma ve eğitim düşüncelerini yakından biliyor, onun rahatsızlığını anlıyordu. Askerlikten gelen düzenleyici, örgütçü alışkanlıkları vardı. Particilik, ırkçılık, romantik köycülük gibi akımları bilen ama onlara yaslanmayan Arıkan, Atatürk ilkeleri ve bilimsel yöntemlere uygun bir eğitim politikasını yaşama geçirebilecek kişi olarak bulunmuştu. Dipnot: E. Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 120. artık gerçek bir eğitim seferberliğine temel hazırlanıyordu. Bu savaştan başarıyla çıkabilmek için deneylere dayanmak, alınan olumlu sonuçlardan sonra işi çıkarılacak yasalarla yürütmek gerekirdi. Köye yarayışlı yeni bir eğitim ve öğretmen tipi alışılmış yöntemlerle yaratılamazdı. Arıkan işe başlar başlamaz anayasada yer alan ilk öğretim zorunluluğunu, CHP programında yer alan eğitimle ilgili ilkeleri inceleyerek, Atatürk ve İnönü tarafından yapılan açıklamaları göz önüne alarak çalışmalara koyuldu. Dipnot Tonguç'a kitap sayfa 42. Aranıp bulunan eğitimci. Odada yalnız kalınca omuzlarıma ağır bir yükün çöktüğünü hissettim. 5 dakika geçmeden önündeki sedde su dalgasının gelişi gibi işler arka arkaya sökün etti. Gece gündüz uğraşmak koşuluyla bu işlerle tam 10 yıl cenkleştim. Dipnot Tonguç'a kitap sayfa 42. Yeni Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan Atatürk'ün sözlerini not etmişti. Kendinden istenen köylere yönelik büyük bir eğitim seferberliğinin politikasını yaratmaktı. Savaştan bu yana yıllar geçmiş, iyi bir yaşam sözü verdikleri halka gerekli hizmet götürülememişti. Onun buna çok üzüldüğünü biliyordu. Ekonomide ve eğitimde iyileştirme boyunlarının borcuydu. Köylü yığınlarını saran cahilliğin yenilmesi bir türlü sağlanamamıştı. Yalnızca okur yazarlık anlamında değil, onların yaşamlarını değiştirecek, isteklendirecek yeni bir eğitim başlatılıyordu. Bu bir buyruktu. Yabancı danışmanlardan ve örneklerden vazgeçilerek yerli eğitimcilerimize, kendi olanaklarımıza dönülüyordu. Böyle bir atılım denenmiş yöntemlerle ve kişilerle yapılamazdı. Eğitimci olmayan Arıkan'ın öncelikle yapacağı ilk öğretim işini temelden ele alıp, devletin kısıtlı bütçesinden ayrılan payla ülke çapında bir örgütlenmeyi uygulamaya koyabilecek yetkinlikte bir genel müdür bulmaktı. Kendini bu işe bilinçle verecek, ülke gerçeklerini iyi bilen bir eğitimci arıyordu. Bakanlık içinde daha önce bu işlere el atmış olanları düşünmedi. Atatürk'ün, İnönü'nün kendini arayıp buldukları yöntemle seçecekti yeni genel müdürünü. Ona bu konuda yardımcı olanlardan biri partili bir eğitimci olan Nafi Atuf Kansu'ydu. Daha önce Mustafa Necati'nin müsteşarı olan Kansu, ülkenin aydınlığa çıkmasına gönül vermiş bir kuvvayi milliyeci, Atatürk devrimlerini bilinçle benimsemiş çalışkan, dürüst bir partiliydi. Gerek eğitimde gerekse partide üst düzeyde görevler almış bir aydın olarak parti programında yer alan eğitim görüşlerini iyi biliyordu. Bu görüşlerin oluşmasında katkısı vardı. Eski müsteşar olarak eğitimin yüksek bürokrat kesimini tanıyordu. Böyle bir atılımın başarıya ulaşmasını en çok isteyenlerden biriydi. Konu partinin de yaşamsal sorunuydu. Bakanın ilk öğretim genel müdürlüğü için nasıl bir eleman aradığını biliyordu. Böyle biri vardı. Ancak bu kişi ne Arıkan'a ne partiye yanaşmak için davranışla bulunacak biri değildi. Oysa o günlerde Atatürk'ün eğitim seferberliğine verdiği önemi fırsat bilerek parti ve bakanlıktan beklentisi olan ve görev almak isteyen çoktu. Söz konusu kişi ise önemli görev isteme yerine aldığı işi benimseyerek en iyi şekilde yapmayı seçerdi. Alışılmış bürokratlardan ve eğitimcilerden farklı, hatta onlara aykırı gelecek tutum ve düşünceleri vardı. Devrimlerin yerine oturmayışının nedenini ülkenin %80'i olan köylü nüfusa yönelmemeye bağlayarak, partililerin ve partili olan Kansu'nun yüzüne karşı söyler, onları kıyasıya eleştirmekten çekinmezdi. Dipnot E. Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri sayfa 120. Kansu onu müsteşarlığı sırasında Almanya'ya gidip gelirken tanımış, 1924'te Adana'dan Ankara'ya atamasını yapmıştı. Çalışkanlığına ve meslek aşkına hayrandı. Bu kişi Gazi Eğitim Enstitüsü yöneticisi ve resim iş bölümü öğretmeni İsmail Hakkı Tonguç'tu. Ne var ki Tonguç, Kansu'nun yakını bacanağıydı. Meslek ilişkileri sırasında birbirlerini sevip sayan bu iki eğitimcinin dostluğu böyle bir yakınlığa dönüşmüştü. Konuyu bakana açmadan önce çok düşündü Kansu. Tonguç'un mesleksel yetkinliğine duyduğu hayranlık ve aralarındaki meslek yakınlığı akrabalık ilişkisinin ötesindeydi. Böyle anlattı onu bakana önerdiğinde. Partinin eğitim programını oluşturma çalışmalarım sırasında çok tartışmalarımız olmuş, ondan yararlanmışımdır dedi. Arıkan bu ada yabancı değildi. Onun kitaplar yazıp çevirdiğini, okul müzesini kurduğunu, Bakanlık Yapı İşleri Kurulu'ndaki ve Gazi Eğitim'deki çalışmalarını biliyordu. Cevat Dursunoğlu ve başkaları da önermişti. Onu iş başında görmüş, tanımıştı. Önceki bakanla karşı olduğu pedagojik bir konuda görüşmeye gelirken okulun mührünü cebine koyup geldiğinin öyküsünü duymuştu. Bakanlık üst düzey yöneticileriyle haklı bir tartışmasına tanık olmuş, takdir etmişti. Eğitim konusunda başkalarından farklı olan tutumunu ve birikimini öğrenmişti. Tonguç, 10. yıl açık hava sergisini ve gezici eğitim sergisini hazırlayan kişiydi aynı zamanda. Onu Atatürk'e ve İnönü'ye tanıtmak zor olmayacaktı. Bir değerlendirme yaparak Tonguç'u İlk Öğretim Genel Müdürlüğü'ne atamaya karar verdi. Bunu Başbakan İnönü'ye duyurdu. Ancak yakınları ya da kendi hesabına bu görevde gözü olan kimileri tepkilerini eleştiriye yönelttiler. Tonguç'un Almanya öğreniminin yüksek yöneticilik görevi için yeterli olmadığını söylediler. Göçmenliğini öne sürenler bile oldu. O ise her zaman olduğu gibi bu söylentiler karşısında susmuştur. Ancak çok sonraları atanmasına açıklık getirmek için bir yazı hazırladığı ama bunu bir yere göndermediği ya da yayınlamadığı anlaşılıyor. Dipnot E. Tonguç Devrim Açısından Köy Enstitüleri sayfa 120. Onun eğitim seferberliğinin başına getirilişinin bu yazıda yer alan ilginç öyküsü özetle şöyle. 1935 yılında merhum Saffet Arıkan'ın Kültür Bakanlığı zamanında Gazi Eğitim Enstitüsü Müdür Vekilliğinde bulunuyordum. Bir gün Müsteşar Rahmetli Rıdvan Nafiz Ergüer beni telefonla bakanlığa çağırdı. Odasına girdiğimde hemen yerinden kalktı, kapıya doğru ilerleyerek ''Seni bakan istedi, beraber bir meseleyi konuşacağız. Menfi cevap vermeye kalkışma.'' dedi. Hemen onun odasını yanı başındaki bakanlık odasına girdik. Arıkan evraklarla uğraşıyordu. Bana bir Halk Partisi programı uzatarak işaretlediği sayfaları okumamı istedi. Elimdeki broşürün işaretli sayfalarını okumaya başladığım zaman programın ilk öğretimle ilgili maddeleriyle karşılaştım. Biraz sonra bakan, okuduğum maddelerdeki fikirlere ne dersin dedi. Şu cevabı verdim. Efendim, bu maddelerle saptanmış olan ilk öğretime ait görüşler tatlı ve güzel bir rüyadaki hayallere benziyor. Bakan elindeki kağıtları bıraktı, dikkat kesilerek yüzüme sert sert baktıktan sonra ''Ne demek istediğini anlayamadım, bizim partimiz hayal peşinde mi koşuyor yani?'' dedi. ''Evet, onun gibi bir şey efendim, çünkü tatbik edilmeyen fikirlerin hayalden ne farkı vardır?'' dedim. Zavallı müsteşar terlemeye, telaşlanmaya başladı. Bakan onu teskin etmek ister gibi yüzüne baktıktan sonra bana dönerek gülümsedi ve ''Sen bizim bu tatlı hayallerimizi hakikat haline getirebilir misin? Kolaysa yap da görelim bakalım.'' dedi. ''Efendim, ben ne Cumhuriyet Halk Partisi'yim ne de devlet. Onların yapamadığını nasıl yapabilirim?'' cevabını verdim. Saffet Arıkan güldü. ''Peki, teşekkür ederim. Bu meseleleri gene görüşürüz. Sana zahmet verdim.'' deyince müsteşar ayağa kalktı ve onunla birlikte ben de bakanın yanından ayrıldım. Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki görevime dönünce bakanlıkta geçen olay üstüne düşünmeye başladım. Ama kurumun dağdağlı hayatına dalınca kendimi işime kaptırarak oradan uzun yıllar ayrılmayacakmışım gibi çalışmaya koyuldum. Bir hafta sonra müsteşar telefona direkt beni çağırdı ve ''Seni bakan görmek istiyor, hemen odasına git görüş.'' dedi. Odaya girince Arıkan'ı ayakta buldum, hemen koluma girdi. ''Tonguç, seni şimdi ilk öğretim umumüdürlüğü odasına götürüp işe başlatacağım.'' dedi. İkimiz birlikte odadan çıktık. ''Aman efendim, çok rica ederim, başka bir arkadaşa bu işi vermeniz daha iyi olurdu.'' derken ilk öğretim umumüdürü odasına girdik. Bakan, ''Haydi Allah muvaffak etsin, sonra uzun uzun görüşürüz. Hepimiz senin başarın için çalışacağız. Hikaye uzun, sonra konuşuruz.'' diyerek kapıya doğru yürümeye başladı. Ben, ''Efendim, Ali Rıza Bey ne oldu?'' dedim. Saffet Arıkan yüzüme anlamlı anlamlı bakarak, ''Ben onunla görüştüm. Kendisini isteğine uygun bir yere tayin ediyoruz. O bu işi yapamayacak.'' dedi ve çıktı gitti. Odada yalnız kalınca omuzlarıma ağır bir yükün çöktüğünü hissettim. 5 dakika geçmeden önündeki sedde su dalgalarının gelişi gibi işler arka arkaya sökün etti. Gece gündüz uğraşmak koşuluyla bu işlerle tam 10 yıl cenkleştim. Dipnot Tonguç'a Kitap sayfa 42-43. Türkiye'de yeni bir eğitimin temelini atacak olan bu iki insan, Bakan Arıkan'la Tonguç daha önce başka bir yerde, başka bir savaşın içinde birlikte olduklarını o an bilmiyorlardı elbet. Kurtuluş Savaşı'nda düşman Eskişehir'e girdiğinde Kurmay Subayı Saffet istasyon yakınındaki kulübede kurtuluş planlarını yönetirken genç öğretmen İsmail Hakkı da öğrencileriyle aynı istasyonda yatak çarşafından yırttıkları sargı bezleriyle trenden inen askerlerin yaralarını sarıyorlardı. Dipnot E. Tonguç Devrim Açısından Köy Enstitüleri sayfa 120. O günler geride kalmıştı artık. Biri sivil, biri asker kökenli bu iki yurtsever, şimdi de ülkenin cahillik denen düşmanına karşı birlikte savaşım için el ele veriyorlardı. Bakan onunla konuşurken soyadını kullanıyor, onu böyle çağırıyordu. Cumhuriyetin yeni bir alışkanlığıydı bu. Özellikle bürokraside soyadı kullanmak bir ilke gibi benimsenmişti. Cumhuriyetten önce insanlar soylarının sanıyla anılır, soylu olmayanlar ise gerektiğinde baba adını kullanırdı. 1934'te çıkarılan soyadı yasasıyla herkes kendine uygun soyadları aldı. Soyluluğu çağrıştıran adlar yasaklandı. Tuna boylarının insanı olan eğitimci İsmail Hakkı da bulmuştu kendine uygun bir soyadı. Bir gün ailesine "Bizim soyadımız Tonguç olacak." dedi. 6 yaşındaki oğlu kızamık nedeniyle hastanede yatıyor, annesi de onu bekliyordu. İş dönüşünde oraya uğramış, müjdeyi vermişti. Öğretmen olan eşi soyadlarının anlamını sordu. İsmail Hakkı Dobruca'da Tonguç'un ilk erkek evlat anlamına geldiğini anlattı onlara. Küçükken dedesi onu Tonguç'um diye severmiş. Dipnot E. Tonguç Umut Yolu sayfa 31. Bu seçim bir özlemi de dile getiriyor olmalıydı. Eşi duygulandı. Güzel bir soyadı dedi. 6 yaşındaki oğlu bence de çok güzel dedi hasta yatağında. Tonguç Hakkı adını da kendi almıştı. Silistre Rüştiyesi'nde okurken öğretmenlerinin hep iki adı olduğunun ayrımına varınca kendi adının İsmail Hakkı olmasına uygun görmüştü. O dönemde birçok genç yapardı bunu. Yeni Genel Müdürün Görüşü. Yalnız istemek bir işin gerçekleşmesine yetmez. Dilekten sonra gelen bilmek, bildiğini yapma cesareti göstermek, yasaların buyruklarını uygulamak gibi bir takım aşamalar vardır ki bunlar olmadıkça iş başarılamaz. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Kavramı sayfa 1. Çocukluğunda eğitim için İstanbul'a koştuğunda parası olan okur diyen Osmanlı Paşası'na kızarak göreceksin sen hem okuyacağım hem de benim gibi parasız olanların okuması için ömür boyu çaba göstereceğim demişti ya. İşte o gün gelmişti. Kültür Bakanı Arıkan sanki çocukluk düşünü biliyor gibi ona bu fırsatı vermişti. Artık o kız ve erkek tüm çocukların eğitimi için yıllarca koşacaktı. Bakanın parti programını eline tutuşturarak sana hepimiz yardımcı olacağız demesi hükümetin bu işi sıkı tutacağını gösteriyordu. Yeni insanı yetiştirmeye yönelik bir eğitim seferberliği sonuna kadar desteklenecekti. Yeter ki böyle bir eğitim yaratılabilsin, yurt çapında yaygınlaşabilsin. Üstlendiği genel müdürlüğün sorunları çoktu, büyüktü. İlk öğretim konusu köylü kentli, yoksul varsıl demeden sayısal ve nitelik yönüyle çağ çocuklarını kısa sürede temel eğitimden geçirme sorunuydu. Kaldı ki özellikle köylerde yetişkinler için de aynı sorun söz konusuydu. Onun şu sorulara açıklık getirmesi gerekiyordu. Konuya nicelik yönüyle nasıl yaklaşılacak, herkesi kapsamına alacak bir ilk öğretim atılımı nasıl örgütlenecekti? Böyle bir eğitimin niteliği nasıl yaratılacak, ekonomik gideri nasıl karşılanacaktı? Daha önce kendi görev sınırları içinde durmadan eğitim düşünüyor, uygulamasını yapıyor ve yazıyordu. Ama sorun Türkiye'de ilk öğretimin kökten çözümü olunca bununla ilgili bir hazır reçetesi yoktu. Ancak bu konuda genel bilgileri ve yaklaşımları vardı. Çağdaş anlamda bir ilk öğretimin batıda atılan ilk tohumlarını, köklerini ve sonuçtaki ürünlerini bilinçle araştırıp incelemişti. Nasıl gelişip yayıldığına ilişkin toplumsal ve ekonomik nedenlere dayalı sağlam bilgisi vardı. Batı toplumlarının yaşamında bir temel gereksinme olarak yer alan çağdaş anlamda ilk öğretimin kolayca yapılamadığını, nice isyanlardan, kavgalardan geçip gelindiğini, böylece toplum yaşamına dönüş olmayan bir temel gereksinme olarak girdiğini biliyordu. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç İlk Öğretim Kavramı sayfa 32. Onlar Avrupalı ve Amerikalılar uygarlığın kurulup gelişmesi, yaşayabilmesi için ilk öğretimin toplumun temel taşı olduğunu anlamışlar, böyle bir eğitimi su gibi, ekmek gibi bir temel gereksinme olarak görmüşlerdi. İlk öğretimi toplumun temel besini saymayan ülkelerin uygar duruma gelmesi olası değildi. Bu sorunlarını çözümlemiş toplumlar uygarlaşmış, yapamayanlar ortaçağ anlayışına takılıp kalmışlardı. O büyük savaşları veren Batılılar kurdukları hukuk devletiyle ilk öğretimi güvence altına alarak sorunu kökten çözüme kavuşturmuşlardı. Hukuk devletinin partilerin, meslek kuruluşları ve benzeri halkın yönetimi katılmasının, ekonomiyi etkilemesinin ve meslek kazanılmasının temel donanım aracı ilk öğretimdi. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç İlk Öğretim Kavramı sayfa 42. Ona göre Türkiye'de çağdaş anlamda ilk öğretimin üretimi etkileyecek, halkın günlük yaşamını değiştirecek sonuçlar vermesi zorunluydu. Önceki durumla sonraki durum arasında bir değişme olmazsa yapılanlar kurucu bir okulculuktan öteye geçmezdi. CHP programındaki ilgili maddeleri ve amaçlarını ilk öğretimi bu anlamda geliştirebilmek için elverişli buluyordu. Üstünde durulması istenen asıl konu köy sorunuydu. Onun köy konusuna yaklaşımını temellendiren etkenler sanıldığı gibi yalnızca köylülüğü ya da köycü olması gibi duygusal düzeydeki nedenler değildi. Onun köy ve köylü sorununa bilimsel bir tutumla yaklaştığı, konuyu tarihsel nedenleriyle sosyal olaylar ve oluşumlar içinde bakıp algıladığı görülür. Akılcı ve bilimsel davranmak ödeden beri ilkelerinden biridir. Köyde eğitim sorunu gibi çaplı, çetin bir işin çözümü bilimsel yöntemle bulunabilir, görülebilirdi. Onu göreve çağıranlar köyün eğitim sorunu dediklerinde iki noktayı iyi biliyordu. Onlar nüfusun %80'iydi. Gerçekleri ve gereksinmeleri başkaydı. Bunu görmek köylü kentli ayrımı değildi. Onları bu konuma getiren köylüyü geri bıraktıran durumları, tarihsel koşulları, olgu ve olayları iyi biliyordu. Kentli yarı aydınlar dediği Osmanlı çıkarcı kesimini tanıyordu. Köylünün yüzyıllar boyu küçük bir azınlık olan saray ve çevresi tarafından nasıl sömürülüp cahil bırakılmış olduğunun bilincindeydi. Köylülüğün olumsuz yanlarını da biliyordu. Onların suçu olmayan bu olumsuzlukları eğitim yoluyla azaltıcı yöntemler arayacaktı. Durum saptaması yapıp denemelere girişecekti. Köylü olması, köylülüğü tanıması, incelemiş olması işini yapmada elbet ona kolaylık sağlayabilirdi. Önce geçmişe bakıyor, 1923-1935 yılları arasında yapılanları gözden geçiriyor. Bunları incelerken kendinden önce olanları hiçbir şey yapılmamış gözüyle görmüyor. Eksiklerine, yanlışlarına karşın toplumun geçmişten günümüze bir eğitim birikimi olduğunu, Cumhuriyet döneminde az iş yapılmadığını söylüyor. Yapılamama nedenlerini, yanlışları saptıyor, biliyor. Yalnız Cumhuriyet dönemi değil, Osmanlı döneminden bu yana geçirdiğimiz eğitim arayışlarının niçin sonuçsuz kaldığını, başarısızlık nedenlerini görüyor. 200 yıldan beri geçirdiğimiz felaketlerin asıl nedeni ülkenin gerçek durumunu görememekte, buna göre gerçek önlemleri alamamakta toplanıyordu. Bu gerçekleri dile getirenler çeşitli şekillerde suçlanıyordu, diyor. Tanzimattan bu yana yapılmak istenen yenilikleri uygulamaya geçirecek insan öğesinin eksikliğini görüyor. Ona göre yenilikleri medrese kafasıyla yürütmek olası değildi. Yeni anlayışta insanlar yetişmesi gerekiyordu. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy. Atatürk'ün daha savaş yıllarında duyurmaya başladığı eğitim görüşlerini, Kemalist felsefeyi, Kurtuluş Savaşı'nın nasıl kazanıldığını, o savaşın itici güçlerinden biri olan halk dayanışmasını, Kuvva-i Milliye ruhunu, kendi insan kaynağına dönme anlayışını iyi kavramış, benimsemişti. Atatürk'ün eğitim öğretimle ilgili görüşlerini kimilerince yanlış anlaşılıp yanlış uygulandığının ayrımına varmıştı. Örneğin Cumhuriyet'in eğitim kurumlarında bir yandan batılı düşünceleri savunup Fransızlara, Almanlara öykünmek isteyip öte yandan din derslerinin İmam Hatip okullarının yararlı duruma getirileceğinin tartışıldığına tanık oluyordu. Kurtuluş Savaşı'na var olan iki ayrı görüşün eğitimde de yer aldığını, öğretmen kurullarında yönetici toplantılarında sürekli ikilik yaratıldığını gözlemlemişti. Mektepli medreseli ikiliği öğretim birliği yasasıyla kaldırıldığı halde bu anlayışın milli eğitim içinde sürdüğünü görüyordu. Kendi ise ikisine birden karşıydı. Klasik mekteplilerden de fazla bir şey beklemiyordu çünkü. Ülkeye çağrılan yabancı uzmanların görüşlerini inceliyor, onların kimi önerilerinin gerçeklerimize uymadığını, kimilerinin yanlış anlaşıldığını gösteriyor. Mustafa Necati'ye ve çabalarına büyük saygı duyuyor. Öğretim Birliği yasasını yeni Türk alfabesine bir devrim olarak görüyor. Ana dilde okuma yazma öğrenmenin gereğini belirtiyor. Çağdaş ilköğretimi geliştirmek için daha birçok Osmanlı kalıntısı ve alışkanlığının ortadan kalkması gerektiğini düşünüyor. Onun çağdaş ilköğretimi yayma, Cumhuriyet'in yeni insanını yetiştirme görüşlerinden başta geleni öğretmen yetiştirmeye yönelikti. Gazi eğitimdeki çalışmalarında konunun sorunlarını yakından gözlemlemişti. İlk öğretim ve öğretmen yetiştirme alanlarında bilimsel temellere dayanan köklü çalışmalar yapmak gerekiyordu. Eğer böyle yapmayıp günlük işlerle zaman geçirip avunulursa yapılacak eğitim atılımı Türk toplumuna yeni bir katkı getirmeyebilirdi. Her şeye sıfırdan başlamak, yeni ilk öğretim çalışmalarını eskinin dışında başlatıp hızla geliştirmek gerekiyordu. Canlandırılacak köy. Değilse bu arada devrimciler yaşlanacak, hızları azalacak, belki tepkici ve azgın güçlerle karşılaşacaklar ya da beklenmeyen zamanlarda öleceklerdi. Bu korkunç olaylarla karşılaşmadan devrimi her zaman ayakta tutacak sağlam temellerin atılması gerekiyordu. Bu yönüyle eğitim, en başta ilk öğretim, ivedilikle çözüm isteyen ana davalardan biriydi. Onun için davayı her türlü gelip geçici heveslerden, politika oyunlarından, eski uyutucu tuzaklardan, gelenek ve göreneğin zararlı etkilerinden koruyarak bilimsel ilkelere göre yürütmek zorunluydu. Ancak böylece ileride her türlü koşullar içinde devrimin ana ilkelerini canla başla koruyan insan sayısı çoğalacak, ülküler bir çeşit halk felsefesiyle beslene beslene yıkılmaz düşün ve alışkanlıklar haline gelecekti. Eğer böyle yapılmaz da eğitim işleri yeni sorunları ortaya çıkarmaktan korkan, günlük politika oyunlarına göre düşün değiştiren, bilimsel ilkeler karşısında ikircikli davranan, gerçeği olduğu gibi ortaya koymayan insanların ellerine bırakılacak olursa, onlar iş olsun diye devrime hizmet ediyormuş gibi hareket edecekler ama gerçekte davaların çözümünü geciktirerek eğitim alanındaki çalışmaları birçok kimse ayrımında olmadan tehlikeye sokacaktı. Eğitim politikasında işlenecek böyle bir hatanın doğuracağı onarılmaz zararların neler olacağı aradan yıllar geçtikten sonra, özellikle ekonomik ve sosyal sorunların kökten çözümüne sıra gelince anlaşılacaktı. O zaman umduklarını bulamayınca arkalarına dönüp baktıklarında nerede ve niçin büyük yanlışlar yaptıklarını anlayacaklardı. Eğitim bilimsel ilkelere ve ülke gerçeklerine dayanırsa çözümler bulunmaz değildi. Canlandırılacak köy.